Ayrım 2.
2 yıl sonra 1897'de Yunanistan'ın Girit'e bir tümen çıkartması üzerine onu yeniden adaya kumandan olarak yollamış. Bu kez devreye İngiltere, Rusya, Fransa ve İtalya girerek adayı ablukaya almışlar. 1898'de Kaiser II. Wilhelm Türkiye'yi yeniden ziyaret etti. Bu kez amacı Orta Anadolu üzerinden Konya-Bağdat tren yolunu inşa etmekti. Hükümdar oluşundan bir yıl sonra, 20 yıl önce Berlin Kongresi'nde tanıdığı Cevat'la ahbaplığını yenilemişti. Bu nedenle kendisine irtibat subayı olarak Cevat'ı önerince kabul etmiş gibi görünmüş ama içten içe tekliften kuşkulanmıştı. Çünkü tebaasından bir Türk'ün yabancıya, hele Kaiser gibi önemli bir kişiyle yakınlık kurmasından kaygılanmıştı. Bu dostluğun olsa olsa kendisine karşı bir komplo ile sonuçlanacağına inanıyordu. Paranoya hastası padişah, Kaiser'in saltanat gezisinin hazırlığını yapması için Cevat Paşa'yı acele Girit'ten Beyrut'a gönderdi. Gönderdi ama Kaiser'in Beyrut'a gelişinden bir gün önce Cevat'ı Şam'a, sonra da Kudüs'e yolladı. Öyle ki Kaiser ile Cevat hiç karşılaşamadılar. Hatta Kaiser, "Dostum ve irtibat subayım Cevat Paşa'ya ne zaman, nerede rastlayacağım?" diye sormuş. Kaiser'in ziyareti sona erince Cevat Paşa İstanbul'a evine gitmek için izin istedi. Sultan Hamid onun ricasını reddettiği gibi onu 5. Ordu Kumandanı olarak Şam'a atadı. Cevat da annesi gibi veremdi. Şam'ın sıcak ve rutubetli havasına dayanamayıp yatağa düştü. İstanbul'a dönmek için padişaha defalarca rica ettiyse de kabul edilmedi. Sonunda büyük hala Sara kimsenin gösteremeyeceği bir cesaretle saraya gidip sultanın karşısına çıktı. "Eğer kardeşimin evine dönmesine müsaade etmezseniz efendimiz, o ölecek. Vebali de sizin boynunuza olacaktır," dedi. Sonunda izin çıktı ama artık çok geç kalınmıştı. Evine sedyeyle getirilen Cevat Paşa, az bir süre sonra 1900 yılının Temmuz ayında 49 yaşındayken öldü. Büyük babam Şakir Paşa, kardeşinin bu zamansız ölümü yüzünden kahroldu. Sultan Hamit'in ağabeyine yaptığı haksızlığı affedemiyordu. O derece ki padişah Cevat Paşa'nın sadrazamken yaşadığı konağı kendisine hediye etmek isteyince reddetti. O, bundan sonra ağabeyinin hiç ayak basmadığı, onun anılarının olmadığı bir yerde yaşayacaktı. Böylece Büyükada'ya yerleşmeye karar verdi ve orada büyük bir bahçe içinde ahşap bir ev satın aldı. O zamana kadar 4 çocukları olmuştu. Cevat, Hakkiye, Ayşe ve Suat. 1901 yılında bu cennet gibi güzel adada annem Fahrünnisa, 2 yıl sonra da ailenin en küçüğü Aliye teyzem doğdu. İşte benim hikayem Büyükada'daki bu evde başlar. 1. Bölüm Prens Geliyor 1934. Eskiden Pirinkipo denilen ve Marmara Denizi'nde İstanbul'a aşağı yukarı 10 deniz mili uzaklıkta bulunan Büyükada, Bizanslılar zamanında Prens Adaları diye bilinen ve 9 adadan oluşan adalar kümesinin en büyüğüdür. Annem Nisa'nın, Fahrünnisa'nın kısaltılmışı, doğduğu yıllarda kışın Büyükada'da pek az insan yaşardı. Bunlar Rum balıkçılar, mütevazı dükkan sahipleri ve yıl boyunca orada yaşayan yarı emekçi birkaç Türk ailesinden ibaretti. Ama yaz aylarında varlıklı şehirlilerin gelmesiyle adanın yıldızı parlar, nüfusu artardı. Rumlar, Levantenler, Ermeniler, Yahudiler, tabii paralı Türkler. Hatta İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler bile gelirdi. Bu zenginlerin dönemin üslubunda yapılmış zarif ahşap köşkleri olurdu. Bahçelerinde akasyalar, zakkumlar, erguvanlar, bugenvilyalar, badem ağaçları ve güller Marmara'nın ışıltısıyla rengarenk parlardı. Dünyanın hiçbir yerinde kendimi orada olduğum kadar rahat ve mutlu hissetmedim. Büyük babamın oymalı süsleri olan 3 katlı yayvan ahşap köşküne, köşkün geniş odalarına, kurmalı hamamına, lavanta ve hanım eli kokan bahçemize, evin önünden bizi iskele meydanına indiren parke taşlı dar yollara, turkuaz renkli çamlık koylara bayılırdım. Ama her şeyden çok ailemi severdim. Anne tarafımın her bireyi sıcaklığıyla, yaratıcılığıyla, tutkusu ve coşkusuyla insanı büyülerdi. Köşkteki en canlı anım, annemin prensiyle eve geldiği gündür. 6 ay önce İstanbul'un dedikodusundan uzak kalmak için Atina'da evlenmişlerdi. Ben 8 yaşındaydım. O gün Emir Zeyd'i karşılamak ve aralarına hoş geldin demek için bütün Şakir Paşa ailesi köşkte toplanmıştı. Yeni evlilere kırmızı kiremit damların üzerinden denize bakan bir köşe oda hazırlanmıştı. Bu devirde ahşap köşklerin ortak derdi olan tahta kurularından kurtulmak için bahçıvan yatacakları pirinç karyolayı bahçeye indirmiş, ayaklarını alazlamıştı. Odanın tabanları cilalanmış, soluk acem halısı silkilmiş, yatağa anneannemin işlemeli keten takımları yayılmış, cibinlik de tertemiz yıkanıp, kolalanıp yeniden asılmıştı. Karyolanın başındaki küçük masanın üzerine kapaklı billur bir kaseyle gül reçeli, yanına bir bardak suyun içine de iki gümüş kaşık konmuştu. Çarşaflardan yükselen lavanta çiçeği kokusu, en küçük teyzem Aliye'nin bahçenin her köşesinden toplayıp odaya koyduğu çiçeklerin kokusuna karışıyordu. Bu özel gün için yemek odasındaki uzun masa büyük bir özenle hazırlanmıştı. Cevat Paşa'dan kalma, yerden tavana kadar yükselen altın yaldızlı aynalar masanın ihtişamını yansıtıyordu. O gün Suat dayımın yarı Fransız karısı Mizo'nun uzun parmaklı beyaz elleriyle masanın ortası için çiçek aranjmanı yapmasını seyrettim. O uzun, parlak tırnaklı, güzel beyaz eller yarattığı çiçek dekorasyonunun üzerinde ak güvercinler gibi uçuşuyordu. Hazırlıklar bitince aile öğle yemeği için sarmaşıklarla kaplı çardağın altındaki masanın çevresinde toplandı. Her zaman olduğu gibi herkes yaşına, mevkiine göre oturdu. Sofranın başında iri yapılı anneannem İsmet hanımefendi, onun etrafında kızları ve oğulları eşleriyle, sofranın ucuna doğru da biz çocuklar mürebbiyelerimizle oturduk. Büyük babam yoktu çünkü o çoktan bir kurşuna kurban gitmişti. Onu yalnızca aşağıdaki salonda asılı, göğsü madalyalarla kaplı, resmi üniformalı yağlı boya portresinden tanıyordum. İki büyük dayım da yoktu. Büyük babamın ilk Macar eşinden olan Asım dayım genellikle aileden uzak dururdu. Şehirdeki Şakir Paşa apartmanının bir dairesinde bir bankada veznedarlık yapan kendisinden hayli genç karısıyla otururdu. Bu uzun boylu, zayıf ve çökük görünüşlü dayımın yüzünde hafif bir deli ifadesi vardı. Onunla birkaç kez apartmanın girişinde karşılaşmıştım. Ama onu sinemada bilet keserken gördüğümde dona kaldım. Öyle ya, çocukluğunda sadrazam dizlerinde hoplatılmış, sarayda padişahın ayakları dibinde oynamış, Fransa'da ünlü Saint-Cyr askeri akademisinden mezun olmuş bir adamın hayatını kazanmak için bu gibi işler yapmaya mecbur olmasını bir türlü anlamamış, içime sindirememiştim. Anneannemin en büyük oğlu Cevat dayımı ise hiç görmemiştim. Onun hakkında bildiğim tek şey, Ege sahillerinde Bodrum denen bir balıkçı köyünde yaşayıp, Halikarnas balıkçısı adı altında yazılar yazdığı idi. Onun hakkında soru sormaya iznimiz yoktu. Bundan ötürü biz çocuklar aramızda ona Esrarengiz dayı derdik. Günlerdir annemin yeni kocasının nasıl bir insan olduğunu düşünüp duruyordum. Üvey babalar hakkında çok fena şeyler duymuştum. Acaba ağabeyim Nejat'a ve bana nasıl davranacaktı? Bizi dövecek miydi? O gün öğle yemeğinde endişelerim beni o derece pençesine aldı ki, tabağında gördüğüm patlıcan musakkası bir anda beni perişan etti. Sapsarı kesildim ve titremeye başladım. Mürebbiyem Matmazel Tina, herhalde bahçeden çok erik yedi deyip sofradan kalkmamız için izin istedi. Ciddi ve ağırbaşlı Hakkiye teyzem, azıcık dinlensin bir şeyi kalmaz dedi. Küçük teyzem Aliye, limonlu çayla kızarmış ekmek çok iyi gelir diye lafa karıştı. Ailenin piyanisti ve benim en sevdiğim Ayşe teyzem, tabii zavallı çocuk annesini göreceği için çok heyecanlı dedi. Dünya şekeri Suat dayım çocukluğumda beni Şangri-La diye çağırırdı. O günde Şangri-La, Şangri-La sana ne oldu yavrucuğum diyerek kucağına alıp yatağıma götürmek istedi. Ama lalamız onu olduğu yerde durdurdu, beni kucakladığı gibi yukarı götürüp yatağıma yatırdı. Arkadan gelen Matmazel Tina da koyu yeşil panjurları kapattı. Odanın sessizliğini bahçeden gelen pes perdeden konuşmalar ve çam ağaçlarının rüzgarla fısıldaşmaları bozuyordu. Bu sükunet bana iyi geldi. Lala, Sudanlı zenci bir harem ağasıydı. Yüzyılın başında birçok Osmanlı aile hala zenci hizmetkar kullanırdı. Bunların içinde erkekler genellikle yüksek mevkilere ulaşırlardı. En yüksek mevkiye gelenlere Lala Paşa denirdi. Genç yaşındayken Mekke'den satın alınan Lala'mız, büyük babamın yanında kahya ve vekil harçlığa kadar ulaşmış, Emekliliğinde beyaz bir kadınla evlenmiş, ailenin yardımıyla da Kadıköy'de bir bakkal dükkanı açmıştı. Lala her hafta sonu bize gelir, hele özel günlerimizde ya da sıkıntılı zamanlarımızda bizi hiç yalnız bırakmazdı. Her gelişinde şekerler, çikolatalar getirir, biz çocuklar da hemen koşar elini öperdik. Ailede herkes Lala'yı çok severdi. Onun da bizlere olan bağlılığı su götürmezdi. İşte o günde Lala hazırlıklara yardım etmek için karısıyla köşke gelmişti. Öğle yemeğinden sonra kahvelerini içerken anneannemle bagajların nasıl eve getirileceğini görüşmeye başladılar. Annem bir sürü sandık ve valizle seyahat ettiği için Lala iskeleye inip 4 hamal tutacağını ve işe nezaret edeceğini söyledi. O anda anneannem, "Ben de iskeleye inip onları vapurdan çıkarlarken karşılayacağım," diye herkesi şaşırttı. Yaşı başı ve sosyal durumu nedeniyle onun iskeleye inip kimseyi karşılaması söz konusu olamazdı. Ama yolcusu Peygamber Efendimizin soyundan gelen Şerif Emir Zeyd'di. Peygamber soyundan gelen erkeklere şerif payesi verilirdi. Kökleri Hicaz'da, Kutsal Mekke ile Medine şehirlerinin dinsel muhafızlar olan Haşimi sülalesinin şerifiydi Emir Zeyd. Anneannem gibi 5 vakit namazında niyazında olan bir hanımefendi, tabii ki onu vapurdan karşılayarak onurlandıracaktı. Ailenin diğer fertleri, annemin bu parlak evliliğinden o kadar etkilenmiyordu. Ne de olsa imparatorluk devrinde Türkler Arapları 400 yıl yönetmemiş miydi? Ama Atina'ya, kızının düğününe giden annelerinin damadı hakkındaki övgülerini çok duydukları için Emir'le bir an önce tanışmak da istiyorlardı. Şakir Paşa ailesi için vapuru karşılamak bir sevgi göstergesiydi. Bunun için de hepsi seve seve yeni evlilere hoş geldin demek için iskeleye ineceklerdi. Uyandığımda hala ateşim vardı. Titremem de geçmemişti. Baktım herkes rıhtıma inmiş. Yalvarmalarıma karşı koyamayan Matmazel Tina, yataktan kalkmama ve en güzel elbisemi giymeme izin verdi. Özel bir gün olduğu için de başıma kocaman pembe fiyonklu bir kurdele bağladı. Endişeyle köşedeki pencereden köşke çıkan yokuşu gözlüyordum. Bir anda hepsi birden gözüktüler. Anneannem, annemin elini tutan tombul kardeşim Nejat ve 3 teyzem. Arkadan erkekler geliyordu. Bel kemiğindeki bir sakatlık nedeniyle hep dimdik yürüyen Hakkiye teyzemin kocası emekli orgeneral Emin eniştem bastonuna dayana dayana yokuşu çıkmaya çalışıyordu. Onun yanında Ayşe teyzemin eşi Ahmet eniştem yürüyordu. Osmanlı devrinde valilik yapmış, asık yüzlü sert bir adamdı. Suat dayımın ve Ahmet eniştemin arasında buruşuk beyaz keten elbiseli, bir denizci gibi sağa sola yalpalayarak yürüyen kişinin Emir Zeyd olduğunu anladım. Aslında bir sürü fotoğrafını görmüştüm ama boyunun bu kadar kısa olduğunu fark etmemiştim. Onların arkasında Lala, kuzenlerin ve en arkada da bagajların altında iki büklüm yürüyen hamallar geliyordu. Bahçenin kırmızı demir kapısının çıngırağı çaldı. İçeri girdiklerinden artık onları göremiyordum. Az sonra merdivendeki telaşlı ayak seslerini duymamla annemin güneş ışığı gibi odaya dalması bir oldu. Lacivert beyaz ipek emprime elbisesiyle eş pardüsüsünün içinde ne ince ne güzeldi. Başındaki beyaz hasır şapkayı yatağın üstüne fırlattı ve beni öyle sıkı bağrına bastı ki az daha nefesim kesiliyordu. Hem büyük bir özlemle öpüyor hem de "Şirin Hakim, güzel yavrum, ne oldu sana?" diye endişesini dile getiriyordu. Tam anlatacaktım ki Emir Zeyd yavaşça odaya girdi. Kapının yanında birkaç saniye durdu, sonra bana yaklaştı. Yüzüne bakınca yumuşak, iyi yüzlü bir adam gördüm. Çehresi oval, alnı açıktı. Saçlarının çoğu dökülmüş, yalnız şakaklarında biraz kıvırcık saçı kalmıştı. İri siyah gözleri ve ufakça bir bıyığı vardı. Tek kelime söylemeden cebinden bir şey çıkarıp avucuma sıkıştırdı. Bu oldukça iri pırlantalı altın bir yüzüktü. Annem uzanıp yüzüğü elimden aldı ve küçük parmağıma takarken, "Bak, bu yüzüğü Zeyd senin için yaptırdı," dedi. "Bu tür yüzüğe şövalye diyorlar." Belli ki bu annemin zevkine göre alınmış bir hediye idi. Ta küçüklüğümden beri annemin abartılı hediyelerine alışmış olduğum için pırlantalı yüzüğü de şaşırmadan memnuniyetle kabul ettim. Emir Zeyd'e teşekkür ettiğim vakit başını iyice eğdi, belli ki alnının tepesinden öpmemi istiyordu. Ben de gülerek rastgele bir öpücük kondurdum. Burnuma hafif bir kolonya ve tütün kokusu geldi. O koku akşam hasta yemeği olarak bana verdikleri lapa ve kızarmış ekmeği bitirip de yatıncaya kadar odamdan çıkmadı. Emir'in babamdan ne kadar farklı olduğunu düşünmeden edemiyordum. Babam olsa o yakışıklılığı, o eşsiz şıklığıyla odama haşmetle girer, yüzüğü elime sıkıştıracağına onu bana saten kurdeleyle bağlanmış küçük kutuda takdim ederdi. Babamdan çok farklı olmasına rağmen prense ısınmıştım. Galiba işler iyi gidecekti. Evde herkes Emir Zeyd'i çok sevdi. Çünkü o kimseye yaranmak için gereksiz işler yapmıyordu. Akşamları çay vakti orta kattaki aydınlık salonda semaver yanar, bütün aile orada toplanırdı. Çay içilirken kimi resim yapar, kimi iş işler, kimi de sohbet ederdi. Anneannem çoğu Giritliler gibi temizlik hastasıydı. Belinde kilerin anahtarları, gün boyu aşçılara erzak yetiştirir, hizmetçilerin de peşini toplardı. Ama çay zamanı ev elbisesini değiştirip ailesiyle birlikte keyif etmeye bayılırdı. Emir Zeyd, onun Kur'an okumak dışında ender zevklerinden birinin de tavla olduğunu keşfedince, Cevat Paşa'nın Şam'dan getirdiği sedef kakmalı tavla ortaya çıktı ve akşamları karşılıklı oynamaya başladılar. Anneannemin yüzündeki ifadeden mutlu olduğunu anlamak hiç de güç değildi. Biz çocuklardan tutun da evdeki hizmetkarlara kadar hepimiz Emir Zeyd'i sevdik. Nazikti, çok cömertti. Ama kimsenin onu yakinen tanıdığını söyleyemem. Bu ileride de değişmeyecekti. Annem bile ona benim kapalı kutum derdi. Her ne kadar Emir Zeyd daima nazik bir şekilde hanımların bitmez tükenmez konuşmalarını büyük bir kibarlıkla ilgileniyormuş gibi dinliyorsa da erkeklerin sohbetini tercih ediyordu. Bahçedeki büyük çam ağacının altında yeni kayınbiraderleri Emin ve Ahmet eniştelerle oturur, hem piposunu tüttürür hem de saatlerce savaştan, politikadan söz ederlerdi. Kaderin bir cilvesi olarak Emir Zeyd, Birinci Dünya Savaşı'nda şimdiki kayınbiraderlerine karşı savaşmıştı. Emin ve Ahmet enişteler Osmanlı ordusunda savaşırken Zeyd ve ağabeyleri Emir Faysal ile Emir Abdullah, İngiliz Lawrence'la birlikte Arap ordusunda Mekke'den Şam'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'na baş kaldırmışlardı. Aile bu evliliği çok uygun gördüğü için annemin babamdan ayrılmasını haklı gösterecek nedenler bulmaya, yani babamı eleştirmeye başladı. Sade anneannem bu konuda hiç ağzını açmadı. Örneğin Hakkiye teyzem şöyle derdi. Şu hale bak, baban Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriyle evlenmiş, öyle bir kadın ki Edward de Rothschild bile onu görünce işte Avrupa'nın en güzel başı demekten kendini alamamış. Ama baban ne yapardı? Dişi sineğin bile peşinden koşardı. Suat dayım da biliyor musun baban annene hep para sıkıntısı çektirdi. Ama kendine gelince hiç düşünmeden harcardı diye lafa karışırdı. Küçük Aliye teyzem bile kılçık atmaktan geri kalmazdı. Boşandıkları için sakın üzülme Şirin derdi. Bak bizler varız, sonra Emir Zeyd var, çok iyi yürekli bir insan. Annene nasıl davranıyor görüyorsun. Cüzdanını eline vermiş, annen gönlünce harcayıp duruyor. Baban gibi her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplayıp akşam kara deftere geçirmesi de yok. Gerçi baban için kötü söylemek istemem ama... Türk ailelerinde çocukların büyüklere cevap vermelerine izin verilmezdi. Yaşa saygı her şeyin başında gelirdi. O yüzden babamı savunmak için bir şey söyleyemezdim. Üstelik annemle babamın boşanmaları sırasında teyzelerimin, dayılarımın Nejat'la bana gösterdikleri o sonsuz sevgi ve ilgi, bizim o davanın çetrefil dönemlerinden hemen hemen hırpalanmadan çıkmamızı sağlamıştı. Onun için onlara hiçbir şey diyemezdim. Emir Zeyd'in gelmesinden birkaç gün sonra anneannem onun şerefine bir piknik düzenledi. Bu iş için köşke 6 tane atlı araba çağrıldı. Bizde bütün aile piknik yapmaya bayılırdı. O gün de her gün gibi başladı. Ayşe teyzem yine aşağı kattaki salonda piyano çalıyor, tuşlardan nefis Chopin melodileri yükseliyordu. Hizmetkarlar bahçeye sepet sepet yemekler, meyveler, rulo halinde acem seccadeleri ve yastıklar taşıyorlardı. Nejat ile ben, Ayşe teyzemin çocukları Erdem, Nermidil ve matmazellerimiz onlara yardım ediyorduk. İlk araba kapıya geldiğinde aldığı kadar yüklendi. Kalan yerlere de bir iki besleme sıkıştı. İkinci arabada hayli yük ve birkaç çocuk aldı. Adanın kırmızı toprak patikalarında neşeyle yola koyulduk. Arabanın tentesinden sarkan ve dans eder gibi oynaşan saçakları arasından masmavi denizi, yemyeşil çamları seyretmek çok hoşumuza gidiyordu. Piknik yapacağımız yere geldiğimizde kızlar acem seccadelerini sermişler, etrafına yastıklar dizmişler, sepetleri açıyorlardı. Biz hemen yerleri kaplayan çam iğneciklerinin üzerinde oynamaya başladık. Ama öbür arabaların gelmesiyle sükunet bozuldu. Orası göçebe köyüne döndü. Bir iki çadır, bir iki baş hayvan da olsa görüntü tamamlanırdı. Kimsenin elini tutmasını beklemeden arabadan atlayan Aliye teyzemin volanlı iç eteği tekerleğe takılıp yırtıldı. Karma karışık kıvırcık sarı saçları, kenarlarına bolca siyah kalem çekilmiş mor harili iri gözleri ve yırtık eteğiyle oynayıp oynayıp bir kenara atılmış oyuncak bebeğe benziyordu. Öte yandan beyaz flanel pantolonu, açık yakalı gömleğinin içine taktığı fuları ile çok şık görünen Suat dayım ise kuğular kadar zarif karısı Mizu yengemin arabadan inmesi için elini uzatıyordu. Birbirlerine pek yakışırlardı. Her ne kadar Suat dayım arada bir çapkınlık hevesleriyle etrafta uçmaya çalıştıysa da daima Mizu'ya döndü. Sonra da Ayşe teyzem indi. Pembe keten eteğini geniş kalçalarının üzerinde şöyle bir düzeltti. Sarı saçlarını tutturmak için kullandığı pembe saten kurdele, o sert yüzlü ve sıradan giyimli kocasının yanında onu ne kadar kadınsı yapıyordu. Anneannem arabadan Emir Zeyd'in kolunda indi. Kısa yokuşu oflaya poflaya çıkarak piknik yerine kadar geldi. Annem onların arkasından geliyordu. Üzerinde güneşten yanmış omuzlarını açıkta bırakan beyaz keten bir elbise vardı. Carmen operasından söylediği Toreador şarkısına elindeki çam dalıyla tempo tutuyordu. Yıl boyu adadaki köşkte bekçilik yapan anneannemin kardeşi, emekli subay Mithat da kendisinden çok genç karısı ve 5 yaşındaki kızıyla geldi. Çocuğa çekik gözlerinden ve perçeminden ötürü Japon derdik. Onlarla beraber anneannemin iki bekar kardeşi de prensi görmek için şehirden gelmişlerdi. Annemin kuzini Hamdiye ile oğlu Sina son arabayla geldiler. Hamdiye adadaki bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Bir zamanlar Cevat dayımla evliydi ve oğulları Sina, Nejat'la yaşıttı. Her ne kadar Sina annesi ve okulun müdürü olan üvey babasıyla yaşıyorduysa da yazın her gününü köşkte bizimle oyun oynamakla geçirdiği için o da Büyükada'daki kuzenlerimizden biriydi. Bütün çocuklar gelince bizlerden büyük oğlu Şakir'le sepetten meyve boşaltan Hakkiye teyzem, Matmazel Tina'ya biz çocukları yemekten önce denize götürmesini söyledi. Şakir hevesle, anne ben de denize gidebilir miyim diye sorunca Hakkiye teyzem, hayır sen çocuk değilsin, burada kal ve bana yardım et diye cevap verdi. Hakkiye teyze en büyük abla olduğu için herkesten itaat ve iş beklerdi. İstanbul Belediye Meclisi'nin ilk ve tek kadın üyesi olan bu teyzemizden biz çocuklar bu nedenle mümkün olduğu kadar kaçardık.